Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Azer 1399, Hicri Kameri 26 Rebiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 12 Aralık 2020 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları, ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, ayetlerin hikayesi, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler ve medeniyetin beşiği Kermanşah adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Aziz Azerbaycan hakkında kimse bizimle konuşamaz dedi. Hatipzade, hayal üzerine dış politika kurmanın akıllıca olmadığını söyledi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanı'na çağrıldı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Filistin davasını kurban etmek için başkalarını kışkırttığını bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Zirvesi'nin açıklamasına tepki gösterdi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Batı'nın teröristlerle bağlantısını ifşa etti. Şimdi haberler.
İslam-İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'deki açıklamalarına verdiği tepkide kimsenin Aziz Azerbaycan hakkında konuşamayacağını söyledi. Zarif Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de Azadlık Meydanı'nda okuduğu şiirle ilgili açıklamada bulundu. Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanlışlıkla Bakü'de okuduğu şiirin Aras'ın kuzeyinin ana toprakları İran'dan zorla ayrılmaları ile ilgili olduğu söylenmemişti dedi. Zarif, acaba bu şiirle Azerbaycan Cumhuriyeti egemenliği hakkında konuşuldu, anlaşıldı mı? Aziz Azerbaycan ile ilgili kimse konuşamaz diye yazdı. Bakü'de düzenlenen geçit töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aras Nehri ile ilgili bir şiir okumuştu.
İran İslam Şura Meclisi Uluslararası İşler Genel Müdürü Hüseyin Emir Abdullahyan, Türkiye Cumhurbaşkanı'na hitaben İran İslam Cumhuriyeti tarihini dikkatli bir şekilde gözden geçirmesini tavsiye etti. Emir Abdullahyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de Aras Nehri ile ilgili okuduğu şiir konusunda Twitter hesabından yaptığı açıklamada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri hayret vericidir diye yazdı. Emir Abdullahyan, Sayın Cumhurbaşkanı, komşulukla ülke fethi arasında fark vardır. lütfen bir kez daha İran tarihini, özellikle İran İslam Cumhuriyeti dönemi tarihini gözden geçiriniz. Bence Türkiye Cumhurbaşkanı bizzat ne dediğini bilmiyor diye yazdı. İran İslami Şura Meclisi Uluslararası İşler Genel Müdürü mesajında ayrıca şu ifadeye yer verdi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşuluk ile ülkenin yayılmasına göz dikme arasında bir fark var. Lütfen bir kez olsun İran tarihini, özellikle İran İslam Cumhuriyeti tarihini dikkatlice gözden geçiriniz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Türkiye Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ile ilgili Türkiye Büyükelçisi'ne hayal üzerine dış politika inşa etmenin akıllıca olmadığı ifade edildi dedi. İran'ın haberine göre Hatipzade Twitter hesabından yaptığı açıklamada hayal üzerine dış politika inşa etmenin akıllıca olmadığı söylendi. Türkiye'de tarih bilen çok insan vardır. Şiirler okunmadan önce onların yazılış kökenlerini devlet adamlarınıza hatırlatmalısınız dedi. Hatipzade, Azerbaycan ili aziz İran'ın parçasıdır ve her zaman vatanın kalesi olmuştur dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü Bakü'de düzenlenen askeri geçit töreninde İran-Azerbaycan Cumhuriyeti arasında sınır olan Aras Nehri ile ilgili ayrılıkçı bir şiir okumuştu. Daha önce de İran Dışişleri Bakanı Erdoğan okuduğu söz konusu şiire tepki göstermişti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne Erdoğan'ın müdahaleci açıklamalarına yapılan tepkilerle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran Ajansı'nın Anadolu Ajansı'na nakden verdiği habere göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı rahatsızlığını başka yöntemlerle açıklama yerine Twitter yoluyla Türkiye'ye hedef almıştır iddiasına yer verdi. Erdoğan'ın müdahaleci ve ilke dışı açıklamalarına İran'ın bütün her kesiminden tepkiler gelmiş ve İranlılar tek sede bunu kınamıştır. Dün Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanı'na çağrılmış ve İran'ın konuyla ilgili itirazları Büyükelçi'ye iletilmiş ve Türkiye Devleti'nden konuyla ilgili acil açıklama yapması istenmiştir. Erdoğan, Bakü'de Ermenistan tarafından işgal edilen toprakların kurtarılmasıyla ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun askeri zafer geçiti merasiminde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de hazır bulunduğu ortamda yaptığı konuşmada İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında bulunan Aras Nehri ile ilgili ayrıkçı bir şiir okumuştu.
İran'ın Viyana merkezli uluslararası kuruluş nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın İran özel temsilcisinin açıklamalarına tepki göstererek, uluslararası atom enerjisi ajansı bağımsız, tarafsız ve profesyonel kalmalıdır dedi. İran'a göre Kazım Garibabadi dün gece attığı tweette, Amerika'nın İran özel temsilcisinin Avrupalılarla koordinasyon içinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İran konusunda baskı yapmaya devam edilmesine dair açıklamalarına tepki gösterirken, bu kurum bağımsız ve tarafsızlık ilkesi olmalıdır dedi. Garibabadi mesajında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın eski genel müdürü Yukio Amano'nun 30 Ocak 2019'da Hristiyanların yeni yılı münasebetiyle yaptığı açıklamasına atıfta bulunarak, ajansa nükleer faaliyetlerle ilgili kısmı çabalar ve baskılar sonuç vermezken bunlar aksine geri tepti ve bu gibi gelişimler son derece zararlıdır dedi. İranlı yetkili Amano'nun hangi ülkeden bahsettiği artık belli derken, bir bütün olarak uluslararası toplumun çıkarlarına zarar veren ajans üzerindeki baskının etkisiz hale getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir Twitter mesajında Amerika'nın diğer ülkeleri Filistin davasını kurban etmeleri ve toprak hırsızlarıyla tokalaşmaları için kışkırtıcı ve sinsi yöntemler kullandığını bildirdi. İran'ın haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı dün gece İngilizce olarak yayınladığı tweette, Amerika ya Suni kara listeler yayınlayarak ya da F-35 savaş uçakları vererek ya da işgali resmiyette tanıyarak başkalarını Filistin davasını feda etmeye ve hırsızlarla tokalaşmaya teşvik etmeye çalışıyor ifadelerini kullandığı tweette, bu zorbalık ve rüşvettir, ne de barış ve diplomasidir ve de devam da etmeyecek denildi. Amerikan Kongresi 10 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist İsrail'i tanımasının ve ilişkilerin normalleştirmesinin ardından bu ülkeyi Amerika'nın silah ve askeri teçhizatlar satmasına dair tasarıyı onaylamıştı. Amerikan yönetimi, terör rejimi İsrail'in resmiyete tanınması ve bu rejimle ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla her ülkeye ayrı bir yöntemle baskı yapıyor ve bu rejimlerin terör rejimiyle ilişkilerinin normalleşmesine dayatıyor ve bu sürece son olarak da Fas katıldı.
Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, Fas'ın Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesine tepki gösterdiği mesajında bu girişimin İslam dünyasına ihanet olduğunu belirterek kınadı. İsna'ya göre velayeti dün yayınladığı mesajında Fas'ın bu girişimini kınarken ırkçı İsrail ve Fas arasında ilişkilerin normalleşmesine dair yapılan açıklama aslında Amerika, Fas ve Siyonist rejim üçgeni arasında olmuştur derken bu anlaşma Fas'ın İslam'a, Filistin davasına ihanettir. Filistinlilere hançer saplamak, Müslümanların haysiyetini uluslararası Siyonizme satmaktır. Bu anlaşma Amerika tarafından Fas'ın Sahra Çölü'ndeki egemenliğini tanımasıyla karşılığında olmuştur cümlesine yer verdi. Velayeti Amerika'nın Siyonist İsrail'in bölgede güvenliğini temin etmeye dair garanti eden stratejisinin yenilgiye uğramasının ardından Amerika'nın bu stratejisi terör rejiminin güvenliğini temin etmediği gibi bu işgalci rejimin kuruluşundan bu yana güvenliği açısından en tehlikeli şartlara gelmiştir ve bu rejimin güvenliği daha kırılgan olmuştur. Zira koronavirüsü başta olmak üzere bu rejimin siyasetleri, bu rejimin iktisadi açıdan çok kötü şartlara düşmesine neden olmuş ve bunun açık örneği ve bunun en açık örneği de Netanyahu aleyhinde gösterilerdir. Öyle ki bu rejimde hükümet dikiş tutmamaktadır dedi. Velayeti açıklamasının devamında çok uzak olmayan bir gelecekte İslami uyanış türünden halk ayaklanmaları göreceğiz. Enver Sadat, İran Şahı, Hüsnü Mübarek gibi Filistin davasının önceki hainleri gibi Amerika planlarını ve stratejilerini bozguna uğratan hareket her geçen gün büyüyor. İslami Direniş Hareketi ve milletlerin uyanması daha da yeşeriyor.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan, Fas ile Siyonist rejim İsrail arasında ilişkilerin normalleştiğinin duyurusunu Filistin'e ihanet olarak niteledi. Emir Abdullahyan, Fas ile Siyonist rejim arasında ilişkilerin normalleşmesine tepki göstererek bu açıklama Filistin bedeline hançer saplanmasıdır dedi. Emir Abdullahyan, eğer Arap dünyasının bazı yöneticileri öz Muhammed'i İslam'dan habersizseler, en azından Arap şerefi kelimesinin anlamı hakkında biraz düşünmeleri lazım dedi. İranlı yetkili, Siyonistlerin bölgenin geleceğinde kesinlikle hiçbir yerinin olmayacağını bildirirken, son olarak Fas'ın terör rejimi İsrail'le ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya varmasının başta Fas'lı Müslümanlar olmak üzere Filistin, Arap dünyası ve Müslümanların tepkilerine neden olduğunu ifade etti.
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonuç bildirisine yönelik yapılan Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Avrupa Birliği'nin büyük kesiminin de benimsemediğini bildiğimiz ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık Avrupa Birliği Zirvesi sonuçlarına konulmak zorunda kalınan yanlış ve hukuka aykırı tutumu reddediyoruz denildi. 10-11 Aralık'ta yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında yayımlanan bildiriye Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1-2 Ekim Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden bu yana ülkemizle diyalog ve temas yönünde çaba gösteren dönem başkanı dahil birçok Avrupa Birliği ülkesi olsa da bir iki ülkenin dar siyasi hesapları nedeniyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine henüz pozitif gündem yaratılmamış ve Avrupa Birliği hiçbir yararı olmayan kısıtlayıcı önlem alma anlayışından çıkamamıştır denildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi. Avrupa Birliği bu kararında bir kez daha Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkını ve iradesini görmezden gelmiş. Kendisini Kıbrıs meselesi ve kapalı Maraş konularında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin dayatmasına mahkum etmiştir. Avrupa Birliği artık Kıbrıs meselesini adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını engellemeye matuf bu tutumundan vazgeçmelidir. Açıklamanın bir yerinde ise her zaman söylediğimiz gibi Avrupa Birliği dürüst arabulucu rolünü üstlenmeli, ilkeli, stratejik ve akıllı selimle davranmalıdır denildi. Bilindiği gibi son yıllarda Türkiye ve Avrupa Birliği arası ilişkiler başta Kıbrıs olmak üzere Türkiye'nin Akdeniz'de enerji arama çalışmaları Libya gibi meselelerden dolayı iyice gerilmiştir.
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı hazırladığı yeni yaptırımları Avrupa Birliği kararlılığını gösterdi şeklinde yorumladı. Macron, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonuç bildirgesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek halihazırda iki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilisine yönelik yaptırım kararı içeren listeye ekleme yapılmasını kararlaştırmasını Avrupa Birliği kararlılığını gösterdi şeklinde yorumladı. Fransa Cumhurbaşkanı tüm Avrupa Birliği ülkeleri liderleri ve hükümet başkanlarının yaptırım kararında etkili olduğunu kaydetti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege ile bölgesel konularda Avrupa Birliği'nin büyük kesiminin benimsemediği bilinen ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık Avrupa Birliği zirvesi sonuçlarına konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddettiğini bildirmiştir. Avrupa Birliği Ankara'nın Libya ve Suriye'deki savaşlardaki rolünden ve Rusya ile ilişkilerinden de memnun değil.
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre dün Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 226 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 32.106 oldu. Ağır hasta sayısı 5.952 oldu. Son 24 saatte 5.516 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458.109'a yükseldi. Bu arada Mardin'de yaşayan 103 yaşındaki Emine Tekin koronavirüsü yendi. Doktorların çabasıyla virüsü yenmeyi başardığını ifade eden Tekin, hastalığın çok ağır geçtiğini ifade etti.
Irak'ın Süleymaniye kenti güvenlik güçleri gösteri çağrısı yapan 3 aktivisti tutukladı. Şafak News'un haberine göre Süleymaniye güvenlik yetkilileri tutuklamaların nedeninin gösterilerle ilgili olarak izin almamış olmalarını gösterdi. Bu arada Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani bölgede sebat ve güvenliğin korunması gereği çağrısında bulundu.
Suriye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Batı'nın teröristleri desteklemedeki rolünü ifşa etti ve kimyasal silahların yasaklanması örgütünün Batı'da siyasi bir araç haline gelmemeye çağırdı.
Ve son haberimiz New York'ta bir arabanın ırkçılık karşıtı protestocuları çarpma sonucu en az 6 kişi yaralandı. Time Meydanı yakınında meydana gelen olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Avrupa'nın Türkiye'ye yaptırım kararı etrafında. Türkiye ile Avrupa arasındaki gerginliklerin devamında Avrupa Birliği Ankara'ya yönelik yaptırımların uygulanmasına onay verdi. Avrupa Birliği liderlerinin 2 günlük zirvesi 10 Aralık Perşembe günü Brüksel'de başlamıştı. Avrupa liderleri Perşembe akşamı Türkiye'ye daha fazla yaptırım uygulama konusunda anlaştılar. Türkiye'ye yönelik Avrupa Birliği yeni yaptırımları Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama operasyonlarıyla ilgilidir. Ekim 2020'de Avrupa Birliği liderleri Türkiye'yi Doğu Akdeniz'in tartışmalı sularında aramaları askıya almasını, aksi halde ciddi sonuçlarla karşılaşması konusunda uyardı. Ankara'nın arama gemisini geri çekmek için Kasım ayında yaptığı geçici hamle gerilimi hafifletmesine rağmen sismik araştırmalar için gemiyi tekrar göreve göndermesi gerilimi daha da arttırdı. Türkiye'de 2016 Temmuz kalkışmasından sonra Ankara-Avrupa Birliği ilişkileri her zaman gergin ve ihtilaflı devam etti. Öyle ki Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin askıya alınmasına yol açtı. Brüksel, Türkiye'nin siyasi yapısının parlamenterden başkanlığa geçişiyle beraber Türkiye'nin iç siyaseti ve gelişmelerine eleştirel bir yaklaşım sergiledi. Son iki yılda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ve Libya iç savaşına askeri müdahalesi gibi yeni konular Avrupa Birliği ile Türkiye'yi daha da uzaklaştırdı. Ankara'nın son iki yıldır Doğu Akdeniz ve Ege'de doğalgaz arama çalışmaları ve faaliyetlerini artırma hamlesi Avrupa Birliği'nin iki güneyli üyesi olan Kıbrıs ve Yunanistan'ın sert eleştirilerine yol açtı. İki ülke Türkiye'nin kendilerine ait münhasır ekonomik bölgesinde arama faaliyetleri yaptığını iddia ettiler. Avrupa Birliği yaşanan deniz ihtilafları konusunda Yunanistan ve Kıbrıs lehine sert bir tavır takınarak arama çalışmalarının devam etmesi halinde Ankara'ya ağır yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunmuştur. 2019'un başlarında Avrupa Birliği Türkiye'nin arama faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirmiş ve Ankara'ya arama faaliyetlerini durdurmaması halinde uygun şekilde cevap vermeye hazır olduğu konusunda uyarıda bulundu. Amerikalı siyasi uzman Joseph Hensk, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın arkasında kesin bir şekilde durduğunu ve Ankara'yı arama faaliyetlerini arttırmaması konusunda uyardığını belirtiyor. Başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği ve Avrupa'ları Ankara karşısında sağlam bir duruşun sergilenmesini ve hatta Türkiye'nin cezalandırılmasını istiyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Perşembe günü Avrupa Birliği ülkelerini Türkiye'nin eylemlerine karşı egemenliklerini savunmaya çağırırken, Avrupa Birliği'nin üye devletlerin egemenliğine yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nun da benzer tutumu söz konusu. 21 Kasım'da Avrupa Milletvekilleri Kıbrıs'ı destekleyen kararlar çıkartarak Avrupa Birliği liderlerini yasa dışı eylemlerine cevaben Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulamaya çağırdı. Ama yerine getirilen bu talep askeri NATO ittifakın çöküşünden endişe duyan NATO liderlerini büyük ölçüde endişelendiriyor. Avrupa zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Avrupalı tarafları Türkiye'nin NATO ve Batı için önemini unutmamaya ve Ankara'ya olumlu yaklaşımlar aramaya çağırdı. Bu çağrıya rağmen Avrupalı liderlerin Türkiye'ye karşı topyekün tavırla yaptırımlar onaylaması, Avrupalıların Ankara'nın iç ve bölgesel düzeydeki siyasetleri ve eylemlerine tahammülünün bittiğini ve Ankara'ya karşı kararlı bir tepkiyle Ankara'yı izlediği mevcut tavırlarını değiştirmeye zorlamak istediklerini gösteriyor. Tanınmış Türk ekonomist Sinan Ürgen'in söylediğine göre Erdoğan hükümetinin yanlışça siyasetleri yüzünden Türkiye'nin Akdeniz'de geçmişte eşine rastlanmamış şekilde tecride sürüklenmesi zemini hazırlanmıştır.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz, Amerika'nın Yemen Savaşı'nda saldırgan koalisyonu desteklemesi ve Yemen'e yaptırım uygulaması konusunda. Amerika hükümeti Sana yönetimine karşı hasmane girişimlerinin devamında 5 Yemenli makama yaptırım kararı aldı. Sadece 3 ay sonra, yani çok yakın bir gelecekte Suudi saldırgan koalisyonun Yemen'e karşı savaşın 6. yılı sona erecektir. Bu savaşın farklı aktörleri vardır. Suudi koalisyonu ve üyeleri, Mustafa Abdurrahman ve Mansur Hadi hükümeti ve paralı askerleri, Güney Geçiş Konseyi ve ona bağlı milislerin yanı sıra Yemen ordusu ve halk komiteleri de bu savaşa açıkça dahil olan aktörler arasında. Bununla birlikte savaşa direkt katılmayan fakat savaşta önemli etkileri olan bazı aktörler de var ve Amerika ise bu aktörlerden biridir. Amerika'nın Suudi koalisyonunun Yemen'e karşı acıması savaştaki başlıca rolü, bu savaşı başlatması için Suudi hükümetine yeşil ışık yakmasıdır. Eski Amerika Dışişleri Bakanı Colin Powell bir zamanlar savaşın uzamasını eleştirerek Riyad'ın savaşın yakında biteceğini duyurduğunu söyledi. Bu açıklama Yemen'e karşı savaşın bizzat Amerika'nın rızasıyla başladığını gösteriyor. Amerika'nın Yemen Savaşı'ndaki bir diğer rolü, Suudi koalisyon güçlerine silah ve lojistik destek sağlamasıdır. Bu bağlamda hatta Amerika Savunma Bakanlığı, Suudi koalisyona lojistik ve istihbarat desteklerinin yanı sıra Suudi Arabistan saldırılarını korumak için Yemen'de asker konuşlandırdığını bile itiraf etti. New York Times, Amerika askeri komandolarının Suudi-Yemen sınırında olduğunu, komandoların ise Yemen Halk Komiteleri ve ordu güçlerinin Riyad ve diğer Suudi şehirlerine saldırmak için kullanılan füze depolarını bulup yok etmeye yardım ettiğini bildirdi. Amerika ayrıca uluslararası forumlarda Suudi koalisyona destek vermekle bu savaşa dolaylı olarak müdahalede bulunuyor. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin son yıllarda Yemen'deki en büyük insani felakete yol açmalarına rağmen son 6 yıldır uluslararası toplumda özellikle Güvenlik Konseyi'nde bu cinayete karşı hiçbir adım atılmadı. Suudi Arabistan'ın küresel baskıdan korunmasının temel nedeni Amerika hükümetinin Suudi Arabistan'a özel ve kapsamlı desteğidir. Suudi koalisyonun desteklemeye yönelik tüm bu planların yanı sıra Washington yönetimi defalarca ve kalıcı yaptırımlarla Suudi hükümetinin yardımına koştu ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne yönelik baskı yaptı. Amerika Hazine Bakanlığı son hamlede insan hakları ihlalleri iddiasıyla 5 Yemenli yetkiliye yaptırım kararı aldı. Yaptırımlara tabi tutulan kişiler arasında Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Güvenlik Dairesi Başkanı ve Başkan Yardımcısı Abdülhekim El-Hivani, Ulusal Kurtuluş Hükümeti Güvenlik Ofisi Başkan Yardımcısı Mutlak Amir El-Merani ve Yemen Ensarullah Hareketi'nin üyesi Abdülkadir El-Şami görülmektedir. Amerika'nın Ulusal Kurtuluş Hükümeti yetkililerine yaptırım uygulamasından güttüğü hedef, bu hükümeti meşruiyetten yoksun bırakmaktır. Aslında Washington, yaptırımların yardımıyla Yemen siyasi düzenini etkilemeye çalışıyor ve Suudi koalisyonun da yardımda bulunarak savaşı meşrulaştırmaya ve Mustafa Mansur Hadi hükümetine Yemen'deki iç çekişmede yardımcı oluyor. Washington bu davranışları aslında Suudi koalisyonun Yemen'e karşı savaşının devam etmesine yol açabilir. Çünkü Arabistan'a daha fazla silah satmaya zemin hazırlamakla Yemen savaşının devamını kendi çıkarına uygun olarak görüyor. Yemen ordusu ve silahlı kuvvetlerinin eski sözcülerinden Tuğgeneral Şeref Galip Lokman, Amerika'nın Yemen'e karşı savaştaki tüm bu davranışlarını göz önüne alındığında Yemen'deki cinayetlerden Amerika'nın sorumlu olduğunu ve bu eylemlerin Yemen'i işgalinin Amerika ürünü olduğunu hatırladığını belirtiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler değerli dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi 22 Azer 1399, Hicri Kameri 26 Rebiülsani 1442 ve 12 Aralık 2020 Cumartesi. 95 yıl önce Hicri Şemsi 22 Azer 1304'te İran'da Kurucular Meclisi Kaçar Hanedan'dan Pehlevi rejimine tahtı intikal ettirmek için anayasadaki düzenin değişmesi için üzerine aldığı görevi yerine getirdi. Böylece İran'daki 153 yıllık Kaçar Şahlarının hakimiyeti sona erdi, Dikta Pehlevi rejiminin 53 yıllık hakimiyeti başlamış oldu. Kaçar ve Pehlevi sultaya dayalı hükümdarların ortak noktaları İran'da iç istibdat düzeninin hakim olması, kifayetsizlikleri ve her iki rejimin yabancı güçlere bağlı olmalarıydı. Rıza Han orduda rütbeli birisiydi. İngilizlerin komploları ve katkılarıyla Hicri Şemsi 1299'da darbe girişiminde bulundu. Zamanla İran'da hakimiyeti ele geçirdi. İşte böyle bir günde resmen İran Şahı oldu. Dikta Pehlevi rejimi yabancı güçlere bağımlı olması ve İran halkına zulüm ve baskı uygulaması sebebiyle Hicri Şemsi Behmen 1357'de İslam İnkılabı'nın zaferinin ardından düştü. ...116 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Azer 1283'te Tahran'daki ulema ülkedeki zulüm ve baskıdan dolayı Tahran'ın güneyindeki Rey kentine göç ettiler ki bu göç olayı İran'ın meşrute tarihinde Sokra göçü olarak ün kazandı. Muzafferettin Şah'ın saltanatının sonlarında zulüm, fesat, fakirlik had safhaya ulaştı. Ulema mevcut durumdan rahatsızlık duymaya başladı. Bu yüzden ulema Tahran'ın güneyindeki Rey kentinde İmam Hasan Aleyhisselam'ın torunlarından Hazreti Abdülazim Hasan'ın Pak Türbesi'ne göç etti. Bu yolculuk Hicri Şemsi 22 Azer 1284'te gerçekleşti. İlk başlarda bu yolculuğa 2000 kişi katıldı. Giderek oturma eylemine daha fazla kişi katıldı. Sayıları 10.000'e ulaştı. Muzafferettin Şah bu şartların giderek kötüleştiğini görerek sorunun çözümlenmesi için harekete geçti. Nihayet İran kentlerindeki adalet hanelerin kurulması, İslam kurallarının tüm İran'da uygulanmasına yönelik ulemanın taleplerini yerine getirdi. Bu oturma eylemi Hicri Şemsi 22'de 1284'te sona erdi. Ulema ve halkın mücadelelerini sürmesiyle Muzafferettin Şah Hicri Şemsi 14 Mordat 1285'te meşruta fermanını imzalamak zorunda kaldı. ...126 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Azer 1273'te önde gelen merci ve fakih Mirza Habibullah Reşti vefat etti. Hicri Şemsi 1198'de İran'ın güneyindeki Gilan'ın Emneş kentinde dünyaya gelen Mirza Habibullah Reşti 25 yaşında içtihat makamına ulaştı. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Azer 1367'de İranlı yazar, mütercim ve araştırmacı Üstad Gulam Rıza Said'i İslam kültürü mirasını tanıtma yolunda uzun yıllar verdiği hizmetlerin ardından vefat etti. Tabiat bilimleri, matematik, nücum, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerini öğrendikten sonra ders vermeye başlayan Üstad Said'i Pakistan ve Hindistan'a seferler düzenledi. O bu seferlerinde İkbal Lahori'nin düşüncelerinin etkisi altında kaldı ve bu konu Müslüman düşünürlerin birkaç eserini Farsça'ya tercüme etmesine vesile oldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ve Ammar Yasir bu İranlı yazarın kaleme aldığı bazı eserlerden sayılıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 44. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Maide suresinin 33, 57 ve 58. ayetlerinin sebebe nüzulünü ele alacağız.
Medine halkı arasında anlatılamaz bir heyecan vardı. İnsanlar gruplar halinde İslam'a katılıyordu. Mekke halkı da gizlice, dağınık bir şekilde İslam'a inanmaya başlamıştı. Bu sırada bir grup Mekke müşrikleri bu Müslüman olanlardan geri kalmamak için Medine şehrine giderek Peygamber Efendimizin huzuruna vardı. Görünüşe göre Peygamberimizin sözlerinden etkilenmiş ve İslam'a yürenmişlerdir.
Medine şehrinde birkaç gün kaldılar. Medine'nin havası ve iklimi onlara hiç uymadığı için ağır hastalıklara yakalanıp hepsi sararmaya başladı. Allah Resulü onların iyileşmesi için şehir dışına çıkıp güzel havanın olduğu, zekatları ödenmiş develerin otlandığı bir yere gitmelerini ve develerin taze sütünü yeterince içmelerini emretti. Bu şekilde onlar tamamen iyileşene kadar en iyi olanaklar sağlandı. Ancak çok geçmeden görünüşte Müslüman, özlerinde müşrik Mekkeliler Allah Resulü'nün bu lütfunu unuttular. Müşriklerin gözü ihtirasla dolmuştu. Bu sözde Müslümanlar şükretmek yerine Mekke'ye döndüklerinde çobanların ellerini ayaklarını kestiler, gözlerini kör ettiler ve sonunda onları öldürdüler. Develerini yağmaladılar ve İslam'dan çıktıktan sonra küfre döndüler.
Peygamber Efendimiz olayın farkına vardı, bir grup göndererek onları tutuklattı. Bu tür insanlık dışı davranışların tekrarlanmasını önlemek ve başkalarına bir ders vermemek için Allah Resulü onlara çobanlara yaptıklarının yapılmasını emretti. Böylece Maide suresinin 33. ayeti indirildi. Bu ayette İslami cezalandırma yöntemiyle şöyle buyurulmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır.
Birinin bu ayet hakkında İmam Rıza Aleyhisselam'a şöyle bir soru sorduğu rivayet edilmektedir. Hangi ameller bu dört cezayı beraberinde getirecektir? İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah ve Resulü ile savaşmak ve yeryüzünde fitne çıkarmaya çalışmak. Örneğin haydut olan ve insanlara zarar verip onları öldüren ve insanların malını çalan bir kimse, öldürüp tahrip edenler öldürülmeye mahkumdur. İnsanlardan bir şey çalmayan ancak adam öldürenler de idama mahkumdur. Birini öldürmeyen ancak hırsızlık yapan biri çapraz bir şekilde eli ayakları kesilir. Allah ve peygamberi ile savaşmak üzere kılıcını eline alan, yeryüzünde bozgunculuk yapan biri kimseyi öldürmeyip hiçbir şey de çalmadığı takdirde şehrinden sürülür. Adam daha sonra tekrar şöyle sorar: nasıl sürülür ki? Sürülmenin şartları, sınırları nedir? İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurdu: kötü amellerini yaptığı şehirden başka bir şehre sürgün edilecek. Hükümdar o şehrin halkına bu şahsın yolsuzluktan ve bozgunculuktan dolayı sürüldüğünü, onunla görüşmeyip oturup kalkmamalarını, ticaret yapmamalarını, onunla kızlarını evlendirmemelerini anlatır. Bunu bir yıl süre için yapacaklar. Bu süre içerisinde bir şehirden diğerine giderse yine o şehrin halkı bilgilendirilecektir. Bir yıl doluncaya dek bu durum devam edecek. Yine adam, ya müşrik diyarına giderse ne olacak diye sorar. İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurur: eğer öyle yaparsa Müslüman o şehrin halkıyla tabi teslim olmazlarsa savaşmalıdır.
Peygamber Efendimizin Medine'ye girişiyle birlikte insanlar gruplar halinde İslam'ı benimsiyordu. Bu yarışmada herkes diğerine geçmeye ve Müslüman olmakta tanıdıklarını sorgulamaya çalışıyordu. Bunların arasında İslam'a gönül vermeyenler ancak görünüşte İslam'a geçmek için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidenler vardı. Aslında bunların birçoğu İslam'a karşı savaşma şekillerini değiştiren kafirler ve müşriklerdi ve bu sefer ikiyüzlülük denen daha tehlikeli bir silahla ön plana çıkmaya çalışıyorlardı. Bu da görünüşte Müslüman özlerinde kafir insanlar demekti. Görünüşte dürüst ve dost özlerinde riyakar demekti. Görünüşte dost ve sadakatli ancak özlerinde düşman ve kinci insanlar demekti. Bunlar İslam'ın yararlarından faydalanmak istiyorlardı. Bu nedenle Allah Resulü bu grup hakkında şöyle buyurmuştu: bir müminin veya müşrikin ümmetime yönelik tehlikesinden korkmuyorum. Çünkü Allah imanı ile müminin tehlikesini engeller ve müşrikleri şirkinden dolayı yok eder. Ama sizin için korktuğum tek insanlar ikiyüzlüler, açgözlüler ve gizli olarak başka hedefler peşinde koşan münafıklar. Bunların sözleri büyüleyici ve çekici olsa da pratikte çirkin işler yapıyorlar.
Raffa'a ve Suvayd, Medine'nin iki kötü ve tanınmış eşkıyalarındandı. İslam'a geçtikten sonra münafıklarla gizlice ilişki kurup münafıklar grubuna katılmışlardı. Diğer münafıklar ve Medine Yahudileriyle birlikte onlar İslam'a karşı komplo kurmaya başlamışlardı. Komplo çerçevesinde Müslümanların kutsallıklarıyla alay etmek, Müslümanların zihnindeki dini değerleri zayıflatmak için Müslümanlara psikolojik bir savaş açılmıştı. Bu nedenle bu münafıklar Medine şehrinin farklı köşelerine dağılıp İslam karşıtı söylemleri yaymaya çalıştılar.
Bu grubun yaptıklarından biri de müezzinlerin Müslümanları namaza çağırdıkları zaman ezanın sesiyle alay etmeleriydi. Ayrıca namaz kılınırken de aşağılayıcı mimikler yapıyorlardı. Kesin olan husus, İslam'ın dostluk ve düşmanlıklarının din ve inanca dayanmasıdır. Dini emirlerle alay edenler ise Müslümanlarla dost olmayı hak etmiyorlar. Bu nedenle Müslümanlar İslam'ı alay edenlerin dostluğunu bırakmalıdır. Çünkü iki kişi arkadaş ve dost olunca hoşuna gitsin ya da gitmesin, birbirlerinin inançları, düşünceleri, davranışları ve eylemleri birbirini etkileyecektir ve yavaş yavaş fikirleri, arzuları ve eylemleri bir olacaktır. Bundan dolayıdır ki bu sırada Maide suresinin 57 ve 58. ayeti indirildi. Allah-u Teala bu ayetlerde şöyle buyurmuştur.
Ya eyyühellezine amenu la tettehidu allezine ettehadu dinekum huzven ve la'iba. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ
Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi, alay ve eğlence konusu edilenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz, Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır.
Allah-u Teala bu ayette namaz ve ezanla alayı açıklamıştır. Bu akılsız grubun ibadetin sırlarını anlama becerisini ve kapasitesine sahip olmadığını belirtmiştir. Bu grup, Yüce Allah'a yakın olmanın, bu dünyada ve ahirette mutluluğa kavuşmanın sevincini anlamıyorlar. Ezan, ritmik ve uyumlu cümleleri, kısa ifadeleri, açık kavramları ve Allah'ın kutsal ismiyle yapıcı ve bilgilendirici mesajlarla başlayan ve bu kutsal adla biten İslam'ın büyük sloganıdır. Allah Resulü ise şöyle buyurmuşlardır. Müezzin, sesi ve gözü çalıştıkça affedilir. Kuru ve yaş her şey onu tasdikler. Ezanı ile namaz kılanların sayısına göre müezzin için hayırlı ameller ve haseneler yazılır.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 44. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hacı Nesreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Geçen bölümlerde anlatıldığı üzere Mevlana Hüseyin Vaiz Kaşifi adıyla ün yapan Kemalettin Hüseyin bin Ali Sebzevari'den söz ettik ve dedik ki Kaşifi, Timuriler döneminin büyük yazarı, alim ve müneccimi, Kur'an-ı Kerim müfessiri ve seçkin matematikçisiydi. Kaşifi bu seçkin düşünürün şiirleri için kullandığı adı ve insanları nasihat ve vaaz ettiği için de vaiz olarak ün yaptı. Geçen bölümlerde Kaşifi'nin Sultan-ı Fütüvvetnamesi adlı eseri ardından da Ahlak-ı Muhsin adlı eserinden söz ettik. Bugünkü sohbetimizde ise bir büyük düşünürün Mevahib Aleyh veya Tefsiri Hüseyni adlarıyla anılan Kur'an-ı Kerim tefsiri üzerine kaleme aldığı eserini gözden geçirmek istiyoruz. Şimdiye kadar Hüseyin bin Ali Vaiz Kaşifi'nin Mevahib Aleyh veya Tefsiri Hüseyin adlarıyla ün yapan Kur'an-ı Kerim tefsiri üzerine yazdığı eserden yüzlerce el yazması nüshası İran, Orta Asya, Cumhuriyetleri, Pakistan ve Hindistan'da birçok kütüphanede tespit edilerek kayda alınmıştır. Uzmanlar ve araştırmacılar, Kaşifi'nin kısaca tefsiri Molla olarak da ün yapan Kur'an-ı Kerim tefsiri edebi özellikleri ve diğer eşsiz özellikleri yüzünden bu denli üne kavuştuğunu inanıyor. Gerçi Kaşifi bizzat tefsirinin çeşitli ilimlerinde uzman ve bilgi biriydi fakat Mevahib Aleyh adlı eserinde ise seyrek olarak dil bilimi, sözcük bilimi, hukuk ve kelam bilimine temas etmiştir. Kaşifi Kur'an-ı Kerim ayetlerinden Farsça dilinde.